Ayrım 15.
Daha sonra harp rejiminin getirdiği çeşit çeşit kargaşalıklara, sıkıntılara, salgınlara göre kazanın bütün ileri gelenleri gibi bana da yeni yeni vazifeler ve işler çıktı. Beni bu kadar tutan ve kendilerinden sayan insanlara karşı kaçaklık yapamazdım. Sayfa 266. Ben harp devri kargaşalarını takip eden demokrasi devri kargaşaları arasında cereyandan cereyana sürüklenir, bir yandan doktor, bir yandan politikacı ve aynı zamanda da iş adamı olarak hayatımı sürerken, sayfa 253. Sonunda kasabayı terk etmesine kızının Andelip Hanım'ın oğluyla evlenmesi neden olur. Kendi çocuğum başta olmak üzere kasabanın el birliğiyle bana yaptığı yakışıksız suikast, sayfa 265, diye söz ediyor bu evlilikten. Reşat Nuri karısı öldükten sonra Sabri'nin kasabada yaşadığı 9 yılı Büyük Suikast adlı alt bölümde 6 sayfada özetliyor. Sonra İstanbul, 1946 yılları. Reşat Nuri Sabri'ye harp devri kargaşalarını takip eden demokrasi kargaşalarını kasabada yaşadığını söyletiyor ama demokrasi kargaşaları yeni başlamıştır. 18 Temmuz 1945'te Milli Kalkınma Partisi, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti kurulur. Reşat Nuri yılları gene karıştırıyor. Sabri Demokrat Parti'nin kuruluşunu İstanbul'da yaşamış olmalı. Kasaba gerçeklerinin dile getirildiği birinci bölümde Doktor Sabri bir cemaatin üyesi gibi yaşıyordu. O cemaatin değer yargılarına göre sürdürüyordu yaşamını. Dili bile o cemaatin diline benzemişti. Oysa İstanbul'da artık bir bireydir. Cemaat üyeliği birkaç gün süren tren sarsıntısı ile belirli bir uzaklıkta kalmıştır. Reşat Nuri 400 sayfalık romanının 150 sayfasını İstanbul ve Sabri'ye ayırmak gereğinin için duymuş. İkinci bölüm ne katıyor romana? Doğrusu bu bölümün romana fazla bir şey kattığını söylemek olanaksız. Reşat Nuri'nin başka romanlarında da aynı durumla karşılaştım. Çok iyi giden bir roman bir bakıyorsunuz gereksiz bir ekle değerinden yitirivermiş. Reşat Nuri'nin 1980 başlarında en sevdiğim romanı Miskinler Tekkesi'nde 1946 bile aynı yanlış vardı. Romanın 3. bölümü toplumsal manzaralar çiziyor. Cumhuriyetten sonra nelerin değişip nelerin değişmediğini bu sayfalarda gözlemlemek mümkün. Ne var ki bu toplumsal manzaraların romanın organik bütünlüğü ile içten bir bağlantısı olduğunu söylemek güç. Daha çok romana yama izlenimi bırakıyorlar. Üçüncü bölümdeki romansı yanılgısı olmasaydı Türk romanının en önde gelen örneklerinden biri olabilirdi. İkinci bölüm gençler Anadolu'ya çağrısına uyarak bir Anadolu kasabasına giden ülkücü bir gencin Anadolu'ya yerleşemediği gibi özlemiyle yaşadığı İstanbul'a da uyamadığını, köklerinden kopmuş bir kişi durumuna geldiğini, sonunda sevmese de beğenmese de o el üstünde tutulduğu, bol para kazandığı kasabaya döndüğünü gösteriyor denebilir. İkinci bölüm Reşat Nuri'nin aşk konusundaki umutsuzluğunu, karamsarlığını gösteriyor da denebilir. Sabri İstanbul'a gelir gelmez yeryüzündeki tek dostu Doktor Emin Hulusi'yi, ona ne kadar değer verdiğini 105. sayfadan biliyoruz. Emin Hulusi ve daha başka arkadaşlarla, bir yanda Emin Hulusi, öbür yanda daha başka arkadaşlar bulmak için Heybeli'ye gider. Emin Hulusi'nin evine yaklaşırken karmakarışık bir takım sesler gelmeye başlar. Emin Hulusi ölmüştür. Sabri'nin dostu hakkında edindiği bilgiler acı vericidir. Emin Hulusi sevildiği kadar da acınan bir adamdı. Sefaleti hikaye olmuştu. Emin Hulusi evinde çok rahatsızmış. Karısı idaresiz ve geçimsiz bir kadınmış. Üstelik kız ve erkek çocuklara dair anlatılan şeyler gerçekten korkunçtu. Sayfa 254. Oysa tıbbiyeyi bitirdikleri zaman Emin Hulusi de bizimle beraber gelecekti. Fakat bir kızı seviyordu. Zayıf ve hisli bir kızdı. Emin Hulusi onu bırakırsa içlenip ölmesinden korkuyordu. Onun için son haftada bizim kafileden ayrılmış, beni de ideali de ona feda etmişti. Sayfa 91. Reşat Nuri Sabri'ye de Emin Hulusi'ye de mutsuz evlilikleri, ölü evlilikleri uygun görüyor. Sabri'nin yaşadığı kasaba koşulları içinde gördüğünü sandığı çehreyi, sayfa 247, sevmesi olağandı, karısı öldüğü zaman gerçeği görmesi de. O çehre zaten evlendiğimiz geceden evvel yok olmuştu. Oysa Emin Hulusi için mutluluk olanağı vardı. Evlendiği kızı severek, tanıyarak varmıştı evlenme kararına. Ama sonuç gene mutsuzluk. Reşat Nuri aşk konusunda alabildiğine karamsar görünüyor Kavak Yerlerinde. Sabri kadın konusunda kendince bir takım çabalar gösteriyor İstanbul'da. Kasabada yaşarken ilk gençliğinin gecelerinde nerede nasıl olduğunu tayin edemeyerek gördüğüm bir başka türlü rüyada biri benim kulağıma ileriki hayatım için bir başka türlü vaat fısıldamıştı. Elime geçmiş umulmaz saadetlerin hiçbirinde ondaki çehreyi bulamıyordum. Sayfa 46 diyen Sabri, bu çehreyi İstanbul'da arar. İlk girişiminde Sabri'nin yaşını belirtmek gereğini duyuyor Reşat Nuri. Yaşı daha 50 bile olmayan. Sayfa 289. Esmer güzeli çocuk sandığı Rum fahişenin, adam akıllı yaşını başına almış sıska bir kadın olduğu, para sızdırmaktan başka bir şey düşünmediği gerçeğiyle karşı karşıya kalır. Ayıbım, sefaletim ve aynı zamanda da ümitsizliğim, kısaca iliklerime işlemiş bulunuyordu. Vardığı sonuç ve artık başka bir şey aramak lazımdır. Sayfa 307. Arkadaşının hastanesinde kaldığı günlerde dişçi kız Perihan'ı tanır. Sonrası, ilk gençlik çağlarımda olduğu gibi adeta bir şeyi beklediğimi duyuyordum. O beklenen nedir? Bunu o zaman gibi şimdi de kendime sormaktaydım. Esas böyle bir duygunun varlığı idi. Sayfa 377. Perihan'ın aynı bakışla karanlıktan bana baktığını gördükçe aramızda bir sır var gibi hissediyor, onu Yalova'da açık balo elbiseleriyle yanımda tasavvur ediyordum. Sayfa 380. Yalova'ya gidilir. Perihan vapurda tığ gibi bir delikanlı bulmuştur. Sabri gerçeği görür. Ara sıra gözlerimiz karşılaştıkça Perihan'ın rimelden top top olmuş kirpikleri arasından bana bakan bakışları ne kadar farklıydı. Sayfa 388. Reşat Nuri Sabri'nin kökünden kopmuşluğunu, büyük kent yalnızlığını anlatıyor. Emin Hulusi'nin hazin sonunu anlatıyor. Reşat Nuri'nin melodram düşkünlüğünü bilmesem, Sabri ile Emin Hulusi'nin kişiliklerinde bize özgü bir kayıp kuşağı anlattığını söyleyebilirdim. Benim bir daha anlaşamayacağım yer ancak o melun kasabadır. Sayfa 263 diyen Sabri, İstanbul'da fakir bir ihtiyarla konuşurken artık kasabayı anımsamaya başlamıştır. Dili bizim müftünün diline çaldığı gibi, sayfa 261, hem kasabalıların uğrayabileceği yerlerden kaçar, hem bu saat kasabadaki istasyon parkında münakaşaların kızıştığı, bazı şakaların dayaklara gidilecek derecede koyulaştığı saattir, sayfa 273, der. Koço'nun evinde mutlu bir gece geçirdikten sonra bu insanlarla kasabadaki karabağlı yenge, ablalar, müftü ve daha birçokları arasında en küçük bir münasebet olmadığını söyler ama şunları da ekler. Buna rağmen niçin bu geceyi orada onlar arasında geçirmiş gibi bir sükunet hissettiğimi anlayamadım. Sayfa 319. Kasabadan tanıdıkları gelince kasabada pek birinci derecede sevdiklerimden olmayan vergi memurunu bile kollarımdan bırakamadım der. Kasaba özlemi başlamıştır. Reşat Nuri 25 yıl önce koptuğu İstanbul'a Sabri'nin artık kök salamayacağını ayrıntılarla dile getirir. Bu ayrıntıların Sabri'ye özgü ayrıntılar olmadığını, kökünden kopmuş herkes için geçerli ayrıntılar, kişisel değil genelleşmiş ayrıntılar olduğunu da belirtmek gerek. Sabri Sirkeci'de kasabalıların uğradıkları kahveye uğramaya başlamıştır. Kaldığı ve gönüllü doktorluk yaptığı hastanede hastane sahibinin eroin kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkınca İstanbul'la olan zayıf bağını da koparır. 4 ay 13 gün sonra atlar bir trene İstanbul yavaş yavaş geride kalırken Bu yerleri bir daha göreceğim şüphelidir diye düşünür. Bu iş neden böyle olmuştur sorusunun cevabını şöyle verir. Asıl sebep bu şehre karşı duyduğum meraksızlıktır, yabancılıktır. Benim asıl toprağım şimdi gitmekte olduğum yerdir ve bunu teslim etmek zamanı gelmiştir. Sayfa 395. Ve Reşat Nuri'nin karamsar yorumu. Artık hiçbir mesele, hiçbir kavak yeli tehlikesi kalmamıştır. Sayfa 396. Roman Sabri'nin kasaba ağzıyla söylediği "Ne idelim, sağlık olsun" sözüyle biter. Bu cümle gençler Anadolu'ya ülkücülüğünün hazin sonunu da açıklıyor. Kavak yellerinin biçimsel özellikleri. Reşat Nuri'nin romanın yapısı diye bir sorunu yok. Klasik roman yapısını veri olarak alıyor ve sürdürüyor. Bir takım insanları, olayları, gerçeklikleri anlatınca roman olacağına inanıyor. Reşat Nuri romanda biçimi yalnızca değişen dil açısından düşünüyor. Bunun içinde 19 romanından 12'sini ben öyküsel anlatımla yazıyor. Bir yazarın yazdığı şeyin kendinden hiç değilse 15-20 sene daha fazla yaşayacağına inanması elbette onun hakkıdır. Halbuki biz daha kendimiz yaşarken onun değiştiğini görüyor, 3-5 senede kendimizi tanımayacak hale geliyorduk. Buna mukabil konuşma dili daha az değişmelere tabiydi. Onu taklit ederek, yani konuşan birinin ağzından yazılacak bir eserin, bir piyesin yaşama şansı bir parça daha fazla görünüyordu. Edebiyatçılarımız konuşuyor. Varlık Yayınları 1953, sayfa 37-38. Gerçi Reşat Nuri Hikmet Feridun'la 1933'te yaptığı bir konuşmada, "Ben kahramanlardan birini alıp onun ağzından anlatmayı daha kolay bulurum. Hem bu suretle vakalar dağılmaz. Vakayı anlatan kahraman vahdeti muhafaza eder. Sonra bunun bir iyiliği daha vardır. Romancı mesuliyetin mühim bir kısmını üstünden silkip atmış olur." Profesör Birol Emil, AGE sayfa 63 diyor. Diyor ya, bence ben öyküsel anlatımı seçmesinin asıl nedeni konuşma dilinin daha az değişmelere tabi olması. Romancının mesuliyetin hiçbir kısmını üstünden silkip atamayacağını bilen Reşat Nuri, o sözü söylerken açıklama değil şaka yapmaktadır. Reşat Nuri romanda dil sorununu yalnızca dilin değişmesi açısından düşünüyor. Bu hızlı değişmeye direnebilmek için romanlarının çoğunda ben öyküsel anlatım biçimini kullanıyor. Günümüzdeki eleştiri yazılarında sık sık rastladığımız yazınsal dil gibi, yan anlam gibi, ayrıntıların işlevselliği gibi terimlerden haberli olmasını beklememiz gülünç olur. Ama usta bir romancı olduğu için romanlarında bulunan yan anlamları, işlevsel ayrıntıları bulup göstermek eleştirmenlere düşer. Sabri Heybeli de Emin Hulusi'nin evini aramaktadır. "Yeni ahbaplarım bana arkadaşımın araba çıkmayan sokağına kadar," sayfa 251, sözündeki araba çıkmayan sokak Emin Hulusi'nin fukaralığını anlatmaya yetiyor. Ne var ki bir önceki paragrafın, kadının, sözlerini kocasının yarım bıraktırması sefaletin bir sokak hikayesi haline girecek kadar büyüdüğüne şüphe bırakmıyordu diye bitmesi, araba çıkmayan sokağın bir yan anlamı olmadığını gösteriyor. Reşat Nuri o sözü Emin Hulusi'nin durumunu değil, sokağın durumunu anlatmak için yazmıştır. Bir röportaj yazarı gibi. Ama Reşat Nuri 196. sayfada Sabri'ye, "Bunu yarına bırakmak lazımdı. Hem hastayı bir kere daha yoklamış olur, hem de lacivert kostümü giyerdim" dedirtirken, lacivert kostüm yalnızca elbise olmaktan çıkıyor. Sabri'nin Celile'ye duyduğu yakın ilgiyi de dile getiriyor. Dil gerçekten yazınsallık kazanıyor. Söylenenden söylenmeyeni çıkarabiliyoruz. İşlevsel ayrıntıya bir örnek. 90. sayfada "Kavak ağacını hiçbir zaman sevmemişimdir" diyen Sabri, 200. sayfada "Kavakları bile sevmeye başlıyordum" der. Celile'ye aşık olmuştur. Ne var ki 152. sayfada Sabri'nin "İstanbul'a gönderdiğim para" sözünü okuyunca bu paranın kime gönderildiğini izlemeye başlıyorum ve Reşat Nuri'nin gönderdiği paranın bir daha sözünü etmediğini görüyorum. Gerçi 251. sayfada son harbin sıkıntıları esnasında ben ona, Emin Hulusi'ye, sık sık öteberi göndermeye başlayınca diyor. Ama hem para öteberi değildir, hem de parayı son harpten çok önce göndermişti. Yani Reşat Nuri işlevsel ayrıntı yazmak isterken hiçbir işlevi olmayan bir söz etmiş. İşlevsiz sözlere ancak gerçek yaşamda yer vardır. Reşat Nuri yaşamla kurmacayı karıştırmış. Kurmaca yazarına sorarlar, ne yaptın o parayı? Kavak yerlerinde kurguya da pek önem vermemiş Reşat Nuri. Aklına estiği gibi yazıyor sanki. Bir alt bölüme şöyle başlayabiliyor. Yine eski günlere ve muvakkitaneye dönüyorum. Sayfa 148. Reşat Nuri'nin anlatımındaki en belirgin özellik mizaha bol yer verişi. Zorlanmadan yapar bunu. Alabildiğine rahat olan bir anlatımı sürdürüyormuş gibi. Somerset Maugham'in bir sözünü anımsıyorum. Düpedüz gerçeği söylüyorum. Bana espri yapıyorsun diyorlar. Reşat Nuri de düpedüz gerçeği anlatıyor, mizah oluyor. Hacı Ömer'i anlatırken, biriyle kavga ederken kızışacak olursa, hızlı koşmak için pabuçlarını eline alan sokak çocukları gibi hemen dişlerini ağzından çıkarır. Sayfa 13. Üç dulları anlatıyor. En büyüklerinin yaşı 60'ı geçmiştir. Ötekiler nispeten daha genç olmakla beraber tipleri bakımından İskambil kızları gibi hep bir örnek görünürler. Sayfa 71. Bir örnek daha. Hacı Müslüm Bey ile yaptığımız çarşamba gezintilerinde ne tarafa gitsek yolumuzun mutlaka pazar meydanına çıktığını görerek bir aralık çantamı da, Sabri doktor çantasından söz ediyor, elime almayı düşünmüştüm. Fakat bana seyyar berber ve dişçilere benzer bir manzara vereceği için vazgeçtim. Sayfa 172. Daha neler var? Kavak yerlerinde Reşat Nuri'nin zaman yanılgılarına rastlıyoruz. Soyadı kanunu 1934'te kabul edilmiştir. Oysa İmam Hasan'ın soyadı Yaman, sayfa 118. Lokantacı babanın soyadı Paktaş olmuştur. Romandaki verilere göre bunlar soyadı kanunu çıkmadan olmuş. Bir ad dalgınlığı. 76. sayfadaki Şazimend, 79. sayfada Şahende oluvermiş. Gerçi kitapta çok fazla dizgi düzelti yanlışı var ama bu kadarını düzelti yanlışıyla açıklamak güç. Romanın biçimle ilgili olmayan bir yanından burada söz edeceğim. Reşat Nuri, zabitlere karşı Çalıkuşu'nda gördüğümüz eleştirel tutumunu kavak yerlerinde bırakmış görünüyor. Belki de tek parti döneminin subaylarını eleştirmek istemiyor. Andelip Hanım, bir piyade zabitiyle evlenerek İzmir'e gitmiş. Fakat talihine babası gibi sarhoş çıkan kocasından birçok dayaklar yedikten sonra tekrar İstanbul'a dönmüşmüş. Sayfa 83. Sonrası var. Reşat Nuri İstanbul'da bu sarhoş zabiti Sabri ile karşılaştırıyor. Sabri'nin izlenimleri hiç de olumsuz değildir. Adam hiç fena adam değildi. Söz ve hareketleri gayet derli toplu idi. Kalbini zayıf bularak emekliye sevk ettiklerini ve şimdi Fesane Fabrikası muhasebesinde ufak bir ücretle çalışmakta bulunduğunu söyledi. Sayfa 321. Reşat Nuri bir istihkam yüzbaşısı emeklisinden, sayfa 99, söz ediyor. İlginç bir kişi. Meşrutiyet ihtilalinde Niyazi Bey ile beraber dağa çıkmış. Sonra hareket ordusu ile İstanbul'a yürümüş komiteci. Fakat İstiklal Harbi'ne vaktinde yetişemediği için bir baltaya sap olamamıştı. Aslında bu cümle yetiyor Reşat Nuri'nin subaylara karşı genel tutumunu göstermeye. Kalender, sarhoş, küfürbaz fakat aynı zamanda da çok tatlı konuşan bir melami idi. Doktor İsa Bey vaktiyle askermiş. Sayfa 108. İsa Bey'den söz etmiştim. Gene iyi bir zabit, müftü, yetimler yurdunu kurma çabasında. Evkaf idaresinden bir viran medrese kopardı. Sonra yine vilayetteki alay komutanına yalvararak binanın deliğini deşiğini tamir ettirdi. Tıkanmış kuyusunu yeniden açtırdı. Yine askerlerden kerevet, battaniye, karavana, petrol lambası gibi şeyler temin etti. Sayfa 119. Bir de çok ilginç bir bilgi aktarıyor Reşat Nuri. Cüce Kalfa. Doktor İsa Bey'in kendisine çektirdiklerinin öcünü İsa Bey'in setlicine Hint yağı karıştırarak alır. Bu olay anlatılırken Ankara'dan yeni gelmiş bir ilk mektep öğretmeni, Mussolini de İtalya'da muhaliflere Hint yağı içiriyormuş, gazetelerde okudum. Sayfa 164 der. Anımsadınız mı? Fellini'nin Amarcord'unda da vardı faşistlerin Hint yağı içirme işkencesi. 1950'de yazmış Reşat Nuri bunu. Fellini'nin Amarcord'u çevirmesinden 23 yıl önce. Kavak Yerleri Reşat Nuri'nin kolay kolay eskimeyecek romanlarından biri. Cumhuriyet'in gerçek tarihi biliyorsunuz, şimdilik ancak romanlarda okunabiliyor. Kıskanmak. Sultan Hamit Düşerken 1947 adlı romanıyla tanıdığımız Nahit Sırrı Örik'in 1894-1960. İki romanı daha var. Eve Düşen Yıldırım 1934 ve Kıskanmak 1946. Bir de 1932'de yayımlanan Colleur de Sultan, Fransızca bir roman. Nahit Sırrı denince Sultan Hamit Düşerken gelirdi aklımıza ama ilk yayımlanışından 48 yıl sonra ikinci baskısı yapılan Oğlak Yayınları 1994. Kıskanmak da roman okurlarının epey ilgisini çekecek sanıyorum. Özellikle 19. yüzyıl Fransız romanını, özellikle Flaubert'i, Balzac'ı, Stendhal'i seven okurların. Burada epey gecikerek de olsa bir hakkı teslim etmek zorunluluğunu duyuyorum. Sultan Hamit Düşerken'le Kıskanmak'tan ilk söz eden yazarımız Kemal Bekir'dir. Bizden önceki kuşaktan söz edenler var mıydı bilmiyorum. Bir dergide Cemal Süreyya'nın papirüsü müydü? Bu iki roman hakkında Kemal'in yazdığı yazıyı okuduktan sonra Sultan Hamit Düşerken'i aramış, bulmuş, okumuştum. Kıskanmağı bulamamıştım. Kemal Bekir Sultan Hamit Düşerken'i Düşüş adıyla oyunlaştırdı. Düşüş 1976'da Devlet Tiyatrosu'nun Taksim'deki sahnesinde oynandı. İsmet Ay'ın pek de önemli olmayan bir rolde o parmaklarıyla oynayarak gösterdiği ayrıntı, ustalığı hala gözlerimin önünde. Kıskanmak'ın başında Enis Batur'un bir tanıtma yazısı var. Tutkunun negatif çehresi üzerine kanlı bir divertimento. Enis Batur yazınca böyle yazar. Negatifli, divertimentolu ama öte yandan kendisinden tiksindiği annesinden diye de yazabilir. Kendisinden tefrika edilerek Tan gazetesinde yayımlanan diye bile yazabilir. Önce Enis Batur'u okumam, romanı okumamı zorlaştırdı. Çünkü Batur'un değerlendirmelerine karşı olan, bu değerlendirmeleri nakseden pek çok cümle vardı romanda. O cümleleri okudukça tekrar başa Enis Batur'a dönmem gerekiyordu. Nahit Sırrı'yla uğraşmam yetmiyormuş gibi bir de Enis Batur çıkmıştı karşıma. Bu yüzden net 225 sayfalık romanı okumam, tabii notlar alarak, tam 3 günümü aldı. Roman hakkında düşündüklerimi yazdıktan sonra Enis Batur'un yazısına döneceğim. Ama hemen belirtmem gereken bir rezalet var. Batur kıskanmak yerine tam 6 defa kıskançlık demiş. Hadi Batur karıştırmış, düzeltici atlamış diyelim. Yayıncı nasıl atlar?